Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 27 ayrımdan oluşmaktadır.
Aşk Otobüsü John Steinbeck. Amerikalı ünlü yazar John Steinbeck 1902'de Kaliforniya'da doğdu. Stanford Üniversitesi'nde okuyabilmek için ırgatlık, duvarcılık, laborantlık, gazetecilik gibi işlerde çalıştı. Daha sonra üniversiteyi bırakarak kendisini edebiyata verdi. İlk romanı Korsan Henry Morgan'ın yaşamını anlatan Altın Kupa'dır. Yoğun bir duygusallığın egemen olduğu bu kitabından sonra Kaliforniya kentlerinin çarpıcı, acımasız ve baş döndürücü yaşam serüvenlerini anlatan romanlarıyla büyük ün yapmıştır. 1939'da Pulitzer, 1962'de Nobel Edebiyat Ödülleri'ni alan Steinbeck'in hemen bütün eserlerinde zorlamasız, yapmacıksız bir yücelik görülür. Yalın gerçeğin lirizmle, şiirselliğin ince bir güldürüyle iç içe bulunması romanlarına etkisini yitirmeyen bir canlılık kazandırdı. Steinbeck'in başlıca eserleri Yukarı Mahalle, Sardalya Sokağı, Tatlı Perşembe, Alev, Av Midilli, İnci, Fareler ve İnsanlar, Mutsuzluğumuzun Kışı, Cennet Çayırları, Ay Battı, Gazap Üzümleri, Bilinmeyen Bir Tanrı'ya, Bitmeyen Kavga, Altın Kupa, Kısa Süren Saltanat, Aşk Otobüsü ve Cennetin Doğusudur. Birçok eseri filme alınan Steinbeck 1968'de öldü. Okurlarımıza Steinbeck Bütün Eserleri dizimizin yeni kitabını sunuyoruz. Steinbeck'in son yapıtlarından olan Aşk Otobüsü yine toplumsal bir konuyu ele alıyor, insan ilişkileri. Bir rastlantıyla bir araya gelen, işi, geliri, eğitimi farklı insanların kısa birliktelikleri, birçok ilginç olayı birlikte yaşamaları anlatılıyor. Kimi tatil, kimi iş gezisi, kimi yeni bir yaşam kurmak için yola çıkan insanları, umulmadık olaylar beklemektedir. Yazar bu insanların yaşama bakışlarını, isteklerini, beklentilerini, bir bakıma hepsinin ruhsal durumlarını da irdeleyen açık seçik bir tablo çizer. Bu tabloda elbette çevre ve doğada bütün incelikleri, güzellikleriyle yer alır. Düş dünyaları, algılamaları farklı, kimi geleneklere bağlı, kimi anı yaşayan insanlar birlikte ilginç bir serüven yaşarlar. Beğenerek okuyacağınızı umuyoruz. 1. Bölüm. Kuzey-Güney Karayolu üzerinde, Kaliforniya'dan San Ysidro'ya 70 kilometre uzaklıkta, 80 yılı aşan bir süreden beri Belalılar Köşesi diye bilinen bir kavşak vardır. Buradan da bir dik açı yaparak batıya giden ikinci bir yol bulunurdu. Bu yol 80 kilometre sonra yine kuzey-güney doğrultusunda bir başka karayoluna bağlanır. Arkasından bir elinin Los Angeles ve tabii Hollywood. İçerilerde kalan vadiden kıyıya gitmek isteyen, Belalılar Köşesi'nden başlayarak önce kıvrıla kıvrıla tepeleri, bir çölü, ekili toprakları ve sonra dağları aşarak kıyı şeridine, San José de Lourdes kentinin tam göbeğine ulaşır. Herkes bu yolu kullanmak zorundadır. Belalılar Köşesi bu adı 1862'lerde almış. Söylentilere göre kavşakta Blenken ailesine ait bir demirci dükkanı varmış. Hem Blenkenler hem de bu aileye gelen damatlar yoksul, cahil, onurlu ve oldukça öfkeli insanlarmış. Buraya Kentucky'den gelmişler. Mal mülk yoksunu bu insanlar doğudan gelirken yalnızca inançlarını, katı tutumlarını da birlikte getirmişler. Köleleri olmadığı halde köleliğe inanmadıklarından bu uğurda kendi yaşamlarını bile ortaya atmaktan çekinmeyecek insanlarmış. Savaş başlayınca Blenkenler bitmez tükenmez batıyı bırakıp güneylilerin saflarında çarpışmaya niyetlenmişler. Ama o uzun yolu daha yeni kat ettiklerinden bir daha dönmeyi gözleri yememiş. Böylece Blenkenler zaten kuzey yandaşı olan Kaliforniya'dan 160 dönümlük bir araziyle bir demirci dükkanını alarak güneye katmışlar. Adına da Blenken Kavşağı demişler. Yine söylentilere göre topraklarının çevresine derin bir hendek kazmışlar ve dükkanlarında silah üreterek bu isyancı bölgeyi nefret ettikleri kuzeylilerden korumaya çalışmışlar. Yankilere gelince, çoğu Meksikalı, Alman ve İrlandalı olan bu insanlar Blenkenlere sataşmak şöyle dursun, onlarla gurur bile duyuyorlarmış. Blenkenler ömürleri boyunca hiç bu kadar rahat yaşamamışlar. Çünkü düşman saydıkları insanlar bile kesim zamanı onlara tavuk, yumurta, domuz sucuğu gibi yiyecekler veriyormuş. Onlara göre cesaretliler kim olursa olsun ödüllendirilmeliymiş. Giderek bu yer Belalılar Köşesi adını almış. İşte o gün bugündür de böyle biliniyor. Savaştan sonra Blenkenler tembelleşip daha da hırçınlaştılar. Her şeyden yakınır oldular. Yenik toplumlarda çok doğaldır bu. Savaşın sona ermesiyle birlikte onlardan duyulan gurur da yok oldu. Artık kimse onlara nallatmak için atlarını, onarmaları için tarım araçlarını getirmiyordu. Sonuç olarak kuzey ordularının zorla yapamadığını San Ysidro ilk ulusal bankası icra yoluyla başardı. Aradan geçen 80 küsur yıl sonra onları pek hatırlayan çıkmaz. Şimdi hatırda kalan kendilerini çok beğendikleri ve oldukça tatsız kişiler olduklarıdır. Birbirini izleyen yıllarda belalılar köşesi birçok kez el değiştirdi. Sonunda bir gazete imparatorunun topraklarına katıldı. Demirci dükkanı yandı, yeniden yapıldı, yeniden yandı. Sonunda geride kalanlar garaja dönüştü. Önüne iki de benzin pompası takılıverince dükkan, lokanta, garaj, benzinci karışımı bir şey oldu. John Chico ile karısı burayı satın alınca belalılar köşesiyle San Juan de la Cruz arasında otobüs işletme imtiyazına sahip oldular. Böylece bütün bunlara ek olarak belalılar köşesi bir de otobüs durağı oluverdi. O kibirli blankenler, cahillikleri ve tembellikleri yüzünden hakaret görecek kadar alçalarak dünya yüzünden silindiler. Artık kimse onları hatırlamak istemez ama belalılar köşesinin ününü bilmeyen yoktur. Herkes de Chico'yları çok sever. Benzin pompalarının arkasında küçük bir lokanta vardır. Hemen yiyip gitmek isteyenler için bir tezgahla, vakti olup da eli yüzü düzgün bir yemek yiyecekler için de 3 masa. Ama bu masalar pek kullanılmazdı. Çünkü ayaküstü yemek yenilirse bayan Chico'ya bahşiş vermek gerekmezdi ama masada yemek yiyenin mutlaka hizmet edeni görmesi gerekirdi. Tezgahın arkasındaki 1. rafta kurabiyeler, çörekler, ikincisinde konserve, çorba, portakal ve muzlar, üçüncüsünde ise mısır, pirinç gevrekleri, fındık, fıstık gibi yiyecekler bulunurdu. Tezgahın arkasındaki köşede bir ızgara, onun yanında bulaşık yeri, onun yanında bira, soda çeşmeleri, onların da yanında dondurma kapları bulunurdu. Tezgahın üstünde kağıt peçeteliklerle tuz, biber, ketçabın, otomatik gramofonu çalıştıran markaların da konulduğu gözlerin ortasında üstü kapalı plastik kaplarda saklanan pastalar vardı. Duvarların görünen kısımlarında takvimler, posterler asılıydı. Posterlerdeki kızlar hep birbirine benziyordu. Sarışın, esmer, kızıl, saçları ne renk olursa olsun göğüsleri dimdikti ama kalça denen şey yoktu. Öyle ki başka dünyadan gelen bir yaratık bu posterlere ve onlarla ilgilenenlere bakarak uygarlığın temelinin memeliler olduğunu derhal anlayabilirdi. Alice Chico, yani Bayan Juan Chico, kalçaları geniş, sarkık göğüslü bir kadındı. Bu pırıl pırıl kadın posterlerinin arasında arkaya kaykılarak yürür, hizmet ederdi. Takvimlerdeki ve Coca-Cola ilanlarındaki kızları hiç kıskanmazdı. Kendisi hiç böyle kadınlar görmediği gibi başkalarının da gördüğünü sanmıyordu. Omlet yapar, hamburger pişirir, hazır çorbaları ısıtır, bira çeker, dondurma koyar, dilinir dururdu. Ama akşam olup da ayakları sızlamaya başlayınca aksileşip huysuzlanırdı. Akşama doğru saçındaki bukleler düzleşir, önce bu bukleyi eliyle yana iter, sonra üfleyerek gözüne giren saç tellerini çıkarmaya başlardı. Lokantanın bitişiğinde demirci dükkanından dönme eski bir garaj vardı. Tavanı ve direkleri eski demirci ocağından kalma islerini taşıyan bu garajda, San Juan de la Cruz ile belalılar köşesi arasında işleyen otobüsü kullanmadığı zamanlar, Juan Chico otururdu. Yakışıklı ve hoştu Juan Chico. Yarı Meksikalı, yarı İrlandalıydı. 50 yaşlarında, kara gözlü, gür saçlı esmer bir adamdı. Alice Chico kocasına deli gibi aşıktı ama ondan biraz çekinirdi. Çünkü etrafta onun gibi erkek yoktu. Herkesin er ya da geç anlayacağı bir gerçek, onun gibi erkekler bu dünyada pek azdır. Juan Chico garajda patlak lastikleri onarır, benzin pislikleriyle tıkanan boruları, boğulan karbüratörleri temizler, benzin pompalarını değiştirirdi. Arabadan anladığını sananların bile bilemediği ufak tefek onarım işleri yapardı. 10:30 ile 16 arası dışındaki saatlerde bu işlerle uğraşırdı. O saatler arasında ise otobüsü kullanırdı. Greyhound otobüslerinin getirdiği yolcuları San Juan de la Cruz'a götürür, oradaki yolcuları da saat 4:45'te kuzeye gidecek Greyhound'a ya da 5:17'de güneye gidecek Greyhound'a yetiştirirdi. Mr. Chico'nun orada bulunmadığı zamanlarda işlerini yeni yetmeler ya da acemi çırak delikanlılar yüklenirdi. Bunların hiçbiri uzun süre durmazdı. Bilinçsiz müşteriler bu acemi çaylakların karbüratörlerine yaptıkları zararın farkına varmazlardı. John Chico fevkalade bir ustaydı ama çırakları genellikle kendini beğenmiş delikanlılardı. İşleri güçleri otomatik gramofona para atmak ve Alice Chico ile hafif yolu atışmaktı. Bu genç adamlara şans sürekli güler, başlarını alır Los Angeles ve tabii ki Hollywood'a giderlerdi. Hollywood günün birinde bütün dünya gençlerinin toplanacağı yer olacaktı kuşkusuz. Garajın arkasında 2 küçük kulübe vardı. Üstlerinde hanımlar beyler yazan bu kulübelere giden patikaların biri garajın sağından, diğeri de solundan dolanırdı. Belalılar köşesinin en belirleyici özelliği, garaj lokantanın çevresine dikilmiş kilometrelerce uzaktan görünen beyaz meşelerdi. Bu uzun, zarif ağaçlar kara gövdeli kara dallarıyla yazın parlak bir yeşil, kışın da kapkara, karamsarlık yaratan görünüşleriyle dümdüz vadide yüze batarlardı. Bunları bilen kendiler mi dikmiş yoksa meşeleri görüp de mi oraya yerleşmişler, bunu bilen yok. İkinci olasılık daha akla yakındır çünkü bilen kendilerinin yiyemeyecekleri bir şeyin etiketleri görülmemiştir. Ayrıca meşelerin yaşının 80'den fazla olduğu sanılmaktadır. Kim bilir, belki de 200 yaşındadır meşeler. Belki de kökleri bir yeraltı kaynağına rastladığından bu yarı çöl memlekette bu kadar çabuk büyümüşlerdir. Bu ulu ağaçlar yazın otogarı öyle tatlı gölgelerler ki gelen geçen yolcular çoğunlukla burada durur, yemeklerini yer, motorlarını soğuturlardı. Otogarın içi de hoştu. Duvarların boyası pırıl pırıl bir yeşille kırmızıydı. Lokantanın çevresinde bir dizi sardunya dikilmişti. Kırmızı sardunyalar koyu yeşil yapraklarıyla çift görevi görürdü. Benzin pompalarının hem önündeki hem de etrafındaki beyaz çakıl taşları her gün tırmıkla temizlenir, sulanırdı. Lokantada ve garajda gözle görülecek kadar özenli bir düzen vardı. Örneğin lokantanın raflarındaki çorbalar, giyerek kutuları, hatta greyfurtlar küçük piramitleri andırır biçimde dizilmişti. En alt sırada 4, sonra 3, sonra 2 ve en üstte de 1 tane. Bu düzen garajdaki yağ tenekeleri içinde geçerliydi. Vantilatör kayışları boylarına göre çivilere asılmıştı. Gayet bakımlı bir yerdi burası. Lokantanın pencerelerine sineklere karşı tel takılmıştı. Girişteki tel kapı her giren çıkandan sonra kendi kendine kapanıyordu. Alice Chicoy sineklerden nefret ederdi. Alice'in pek anlayamadığı ama güçlüklerine göğüs geldiği bu dünyada sinekler büyük bir belaydı. Onlardan nasıl da nefret ederdi. Bir tanesini sineklikle hakladı mı ya da birinin yapışkan kağıtta yavaş yavaş öldüğünü görmesi onu için için çok mutlu ederdi. Juan'ın garajda kendisine yardım etmeleri için aldığı genç delikanlılar gibi Alice de lokantada kendisine yardım edecek genç kızlar çalıştırırdı. Bu şaşkın, romantik, çirkince kızların güzellikleri genellikle bir müşterinin peşine takılır giderdi ki pek işe yaradıkları söylenemezdi. Nemli bezlerle kiri daha da yayar, sinema mecbualarına dalar, otomatik gramofonda çalan plaklara iç çeker dururlardı. Hele en son gelen kızın kıpkırmızı gözleri buz gibi bir görünüşü vardı. Durmadan da Clark Gable'la uzun, ateşli mektuplar yazıyordu. Alice Chicoy sinekleri onların içeri doldurduklarından kuşkulanırdı. Norma, yani sonuncu kız, sinekler yüzünden Alice'den epey zılgıt yemişti. Köşede sabah işleri hiç değişmezdi. Günün ışımasıyla birlikte, hatta kışın daha erken, lokantanın ışıkları yanar, Alice kahve suyunu ateşe koyardı. Kahve yapmak için kullandığı kap gümüştendi. Bu kocaman şey, sanki tanrılara sunulmak üzere yapılmıştı. Mutlaka gelecek çağlarda toprak altından çıkarılacak ve Amutkin ırkının tapınma nesnesi olarak herkese gösterilecekti. Amutkinler de herhangi bir nedenle dünya yüzünden silinen atomiklerin dedeleriydi. İlk kamyon şoförleri yorgun argın kahvaltı etmek üzere durduklarında lokanta sıcacık cıvıl cıvıl olurdu. Onların peşinden erkenden güneydeki kentlere gidip işlerini bir an önce bitirmek isteyen satıcılar gelirdi. Bu satıcılar daima kamyonları gördükleri yerde dururlardı. Çünkü şoförlerin yemek yenecek iyi yerleri bildikleri bir gerçekti. Güneşin doğmasıyla da ilk turistler sükun eder, kahvaltı edip yol sorarlardı. Kuzeyden gelen turistler Norma'yı pek ilgilendirmezdi. Ama Hollywood'a uğrama olasılığı olan güneyli turistler ya da San Juan de la Cruz'dan gelenler çok hoşlanırdı. Son 4 ayda Norma Hollywood'a gitmiş, 15 kişiyle şahsen tanışmıştı. Bunlardan beşi film setine gitmiş, ikisi ise Clark Gable'la yüz yüze gelmişti. Norma bu son ikisinin etkisinde kalarak Clark Gable'a "Sayın Bay Gable" diye başlayan 12 sayfalık bir mektup yazmıştı. "Sevgiler, bir dost" diye bitirmişti mektubu. Sık sık Mr. Gable'ın mektubu kimin yazdığını anlayabileceğini düşünür, ürperirdi. Norma çok özverili bir kızdı. Kuş beyinler, yeni yetmelerin yani Sinatra'ların, Van Johansson'ların, sonra Taft'ların peşinden koşsun dursun. Norma savaş sırasında Gable'lı filmler oynamadığı zaman bile ona bağlı kalmış, düşlerindeki erkeğin omzunda iki şerit, fişeklik asılı havacı giysisiyle çekilmiş renkli resmini yanından ayırmamıştı. Çoğu kez Sonny Taft'sa bozulurdu. O yüzü ilginç, yaşlıca erkeklerden hoşlanırdı. Bazen ıslak bezle tezgahı silerken mahmur gözleri tel kapıya takılır, dalar giderdi. O zaman bilirdiniz ki kafasındaki o gizli bahçede lokantanın kapısını açıp Gable içeri girmiş ve onu görür görmez donup kalmış, dudakları hafifçe aralık, gözleri aradığı kadını bulmanın verdiği parıltıyla kendisine bakıyor ve onunla birlikte içeri doluşan sinekler tabii. Hayalleri asla bunun ötesine geçmezdi ama çok mahcuptu.
Ayrım sonu.